Ayrım 19. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 148. 2. Bölüm. Ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin savunu faaliyetlerinde izleme ve belgeleme. İzleme ve belgelemenin temelleri. İzleme ve belgeleme nedir? İzleme ve belgeleme, sistemli şekilde bilgi toplama, toplanan bilgilerin doğruluğunu çeşitli araçlarla test etme ve bu bilgileri savunu faaliyetlerinde kullanılabilecek hale getirmeyi ifade eder. Annette Faye Jacobson, editör, Human Rights Monitoring, A Field Mission, Manuel Martinus, Nihof Publishers, Hollanda, 2008, sayfa 1. İnsan hakları alanında İzleme ve belgeleme nedir? İnsan hakları alanında izleme ve belgeleme, insan hakları hukuku bağlamında yükümlülük altında olanların, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeme, koruma ve sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmediklerine, bu çerçevede gerekli tüm tedbirleri alıp almadıklarına, alınan tedbirlerin yeterli ve etkili olup olmadığına, daha başka ne tür tedbirler alınması gerektiğine, alınan veya alınmayan tedbirlerin kimleri ne yönde etkilediğine veya insan haklarına saygı konusunda değişimin hangi yönde olduğuna ilişkin sistemli bilgi toplanmasını, bu bilgilerin doğruluğunun çeşitli araçlarla test edilmesini ve geniş anlamda savunu faaliyetlerinde kullanılabilecek hale getirilmesini ifade eder. Ayrımcılık yasağı alanında izleme ve belgeleme nedir? Ayrımcılık yasağı alanında izleme ve belgeleme ise yukarıda ifade edilen izleme ve belgeleme faaliyetlerinin ayrımcılık yasağı bağlamı ile sınırlı olarak yürütülmesini ifade eder. Ayrımcılık yasağı alanında yürütülen savunu faaliyetlerinde izleme ve belgelemenin yeri nedir? İzleme ve belgelemenin kendisi tek başına bir amaç değildir. İzleme ve belgeleme, ayrımcılık yasağı alanında yürütülecek savunu faaliyetleri için gerekli sistematik bilgiyi sağlayarak insan haklarına saygının ve demokrasinin gelişimine katkıda bulunur. İzleme yoluyla sistematik bilgi toplama ve bu bilgilerin belgelenmesiyle savunuculuk faaliyetlerinin hangi alanlarda, kimlerin hak ve özgürlüklerden yararlanmasını güçlendirmek amacıyla kimlere yönelik ve ne süreyle yapılması gerektiği etkili ve verimli şekilde planlanabilir. Zira sorunun kapsamı, kaynağı, nedeni ve etkileri ayrıntılı olarak bilinmeksizin sorunun çözümüne yönelik her çalışma eksik kalacaktır. Savunu faaliyetlerinin tahminler veya salt iddialar üzerinden değil, gerçekte var olan durum üzerinden yapılması ancak izleme ve belgeleme ile mümkündür. İzleme ve belgeleme, olanla olması gereken arasındaki farkı dayanaklarıyla ortaya koyarak savunu faaliyetlerinin etkili şekilde gerçekleştirilebilmesini mümkün kılar. Bu şekilde etkili hale gelen savunuculuk, aşağıda sayılanlar da dahil olmak üzere birçok farklı amaçla yürütülebilir. Kamuoyunu, ayrımcılık ve eşitsizliklerle ilgili olarak bilinçlendirmek ve kamuoyunun dikkatini ayrımcı mevzuat ve uygulamalara çekmek. İdari ve yargısal makamların somut ayrımcılık vakalarıyla ilgili harekete geçmesini sağlamak. Davalara ispat araçları sağlamak. Karar alıcıların kararlarını yönlendirmek. Ayrımcılık bakımından caydırıcılık sağlamak. Devlete, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardımcı olmak. Uluslararası örgütler bünyesinde insan haklarına ilişkin sözleşmelerin uygulanmasını denetleyen komite, mahkeme ve diğer organlara, devletin ayrımcılık yasağına ilişkin yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiği ve hangi alanlarda sorun yaşandığı konusunda bilgi sağlamak ve devletlerin konuyla ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olması ihtiyacını ortaya koymak ve bu sözleşmelere taraf olunması yönünde baskı yaratmak. Ayrımcılık yasağı alanında izleme ve belgeleme yapılmaksızın etkili savunu faaliyetleri yürütülemez mi? İzleme ve belgeleme, yukarıda örnek olarak sayılan savunu amaçlarına ulaşmanın ve böylece ayrımcılıkla mücadelenin yegane yolu olmasa da zorunlu bir unsurudur. Zira İzlemeyle elde edilebilecek ve belgelenecek veriler olmaksızın ayrımcılık yasağı alanında yürütülecek herhangi bir savunu faaliyeti dayanaktan yoksun kalacaktır. Ayrımcılık yasağı alanında izleme ve belgeleme, aşağıda örnek olarak sayılan birçok bilgi ve tespiti mümkün kılacak ve savunuculuk ve bu bilgi tespitler üzerine inşa edilebilecektir. Diğerleri yanında izleme ve belgeleme aşağıdaki nedenlerle gereklidir. Genel olarak ayrımcılığın var olup olmadığını, yaygınlığını ve boyutlarını tespit etmek. Somut bir olayda ayrımcılığın var olup olmadığını tespit etmek, ayrımcılığın tespit edildiği hallerde ise idari ve yargısal makamlara yapılacak başvurularda ayrımcılık iddialarını destekleyecek ispat araçları sağlamak. Hangi alanlarda, örneğin eğitim, istihdam, konut, hizmetler vesaire ayrımcılığın var olduğunu tespit etmek. Hangi kişi veya kişi gruplarının ayrımcılık mağduru olduklarını tanımlamak. Çoklu ayrımcılık vakalarını tespit etmek. Ayrımcılıkla mücadelede öncelikli konuların neler olduğunu tespit etmek. Ayrımcılığın ne tür ön yargılardan kaynaklandığını anlamak. Ayrımcılığın veya eşitsizliğin mevzuattan mı yoksa uygulamadan mı kaynaklandığını anlamak. Mevzuatın ve buna bağlı olarak yaptırımların ayrımcılıkla mücadele için yeterli ve etkili olup olmadığını tespit etmek. Ayrımcılığın müferit kişilerden mi yoksa kurumsal yapı ve politikalardan mı kaynaklandığını belirlemek. Mevzuat veya uygulamada değişiklik olması halinde bunun etkilerinin ne yönde olacağını değerlendirmek. Ayrımcılık mağdurlarının hak arama yollarını kullanıp kullanmadıklarını ve kullanmıyorlarsa bunun nedenlerini tespit etmek ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve eşitliği sağlamak üzere alınması gereken tedbirleri tespit etmek. İzleme ve belgelemenin kapsamı nedir? İzleme ve belgelemenin kapsamını savununun amacı belirler. İzlemenin her açıdan kapsamı savunu faaliyetlerinin amacına elverişli olmalıdır. Örneğin, uluslararası bir sözleşmenin uygulanmasını denetlemek amaçlanıyorsa, izlemenin söz konusu sözleşmede korunan haklara ilişkin olması gerekir. Bir ülkede cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde bir amaç söz konusu ise, o ülkedeki tek bir hastanede gerçekleştirilecek izleme yeterli olmayacaktır. Ancak izleme ve belgelemenin kapsamı ile amacının her zaman tam olarak örtüşmesi gerekmez. Bazı hallerde izleme ve belgelemenin kapsamı savununun mevcut amacına ulaşması için gerekli olandan daha geniş olabilir. Diğer bir deyişle, izleme yapanlar daha sonra benzer amaçlarla kullanmak üzere amacı aşan veriler toplayabilirler. Bu durum, daha sonra benimsenebilecek savunu amaçlarına yönelik veri elde etme veya izleme ve belgelemeyi yapanlar dışındaki kişi ve kurumlara veri sağlama niyetinden kaynaklanır. Örneğin, amaç belli bir hastanedeki cinsel yönelime dayalı ayrımcı fiilleri yargı organlarına taşımaksa, söz konusu hastanede izleme yapmak yeterli olacaktır. Ancak izlemesi yapılan hastanede ayrımcılığa uğradığını iddia eden bir kişiyle görüşme esnasında diğer haklardan yararlanırken de cinsel yönelime dayalı olarak ayrımcılıkla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulabilir. Bu tür bilgiler başka amaçlarla daha sonra yapılacak daha kapsamlı savunu faaliyetlerinin veri altyapısını sağlar. Ancak kişinin eğitim hayatında da ayrımcılığa uğramış olduğu bilgisi izlemesi yapılan hastanedeki kişilerin sorumluluğu ile bağlantılı olmadığından mevcut savunu faaliyetinin amacı bakımından etkisizdir. Örneğin belli bir bölgede Milli Eğitim Bakanlığı'nın etnik kökene dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde tedbirler almasını sağlamak amacıyla o bölgedeki ilköğretim okullarında etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılıp yapılmadığı izleniyor olabilir. Bu izleme sırasında aynı zamanda çocukların cinsiyetleri, hanede kaç bireyin yaşadığı, sosyal güvencelerinin bulunup bulunmadığı gibi konularda da bilgi toplanması mümkündür. Zira daha sonra bu bilgilerden ayrımcılık yasağı ile ilgili başka amaçlar için de yararlanılabilir. Örneğin, bu bilgiler ailelerin kendi çocukları arasında ilköğretime gönderme bakımından cinsiyete veya engelli olup olmamalarına dayalı bir ayrımcılık yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi, ayrımcılık yapılıyorsa kamuoyunun ve yetkililerin dikkatinin bu konuya çekilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde baskı yapılması amacıyla kullanılabilir. İzleme ve belgelemenin kapsamı, yürütülen savunu faaliyetinin amacına ulaşması için elverişli olandan daha geniş olabilirken, bunun tersi çoğu zaman geçerli değildir. Zira eğer izleme ve belgelemenin kapsamı, yürütülen savunu faaliyetinin amacından daha darsa, izleme söz konusu amaca varmaya elverişli olmayacaktır. Örneğin, eğitim hakkından yararlanma bakımından etnik kökene dayalı ayrımcılığın Türkiye çapında yaygın olduğu iddiası varsa ve kamuoyunun dikkati bu hususa çekilmek isteniyorsa, izleme ve belgelemenin kapsamı tek bir okul, tek bir şehir veya bir bölgeyle sınırlı olmamalıdır. Zira tek bir okulda ayrımcılık olması, bu ayrımcılığın ülke genelinde de var olduğunu ortaya koymaya yetmez. Ancak bu yönde bir şüphe yaratması gerektiği açıktır. Yukarıda belirtilen nedenlerle izleme ve belgelemenin kapsamı, izleme ve belgelemeye başlamadan önce savununun amacı gözetilerek belirlenmelidir. Bu belirlemeyi 4 ayrı başlık altında yapmak faydalı olacaktır. İzleme ve belgelemenin kişi bakımından kapsamı. Mağdur bakımından kapsam. İzleme, ayrımcılık mağduru olan ya da derhal veya yakın zamanda ayrımcılık mağduru olması ihtimali olan kişi veya kişi grupları ile sınırlı olarak gerçekleştirilebilir. Örneğin, zihinsel engelli çocuğu olan bir ailenin lokantaya veya otele alınmamış olması halinde izleme mağdur aile ile sınırlı olarak gerçekleştirilir. Burada izlemenin mağdurla sınırlı olmasının nedeni, savunu faaliyetinin somut mağduriyetin açığa çıkartılması ve sonuçlarının giderilmesini amaçlamasıdır. Ancak amaç zihinsel engellilerin hizmetlerden yararlanırken ne tür ayrımcı muamelelerle karşılaştıklarına kamuoyunun dikkatini çekmekse, izlemenin kapsamının tek bir mağdurla sınırlı olmaması gerekir. Bu halde, İzlemenin zihinsel engelleri temsil etmeye uygun sayıda kişinin karşılaştığı ayrımcı uygulamaları kapsaması başka bir ifadeyle genel olması gerekir. Eğer savununun amacı sadece zihinsel engeller değil, tüm engellilerin hizmet alımında karşılaştıkları ayrımcılığa dikkat çekmekse, izlemenin sadece zihinsel engelleri kapsaması yeterli olmayacak, izlemenin kişi bakımından kapsamını genişletmek gerekecektir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, izlemenin kapsamı, savununun amacına konu olan kişi veya kişi grubunun genişliğiyle doğru orantılı olarak belirlenmelidir. Ayrımcı mevzuat veya uygulamanın sorumlusu bakımından kapsam. İzlemenin kapsamının ayrımcı mevzuat veya uygulamanın sorumlusu bakımından da genişletilmesi ya da daraltılması mümkündür. Bu çerçevede, amaca bağlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin benimsediği kanunların farklı din veya inanca sahip kişiler bakımından ayrımcı etkiler doğurup doğurmadığı izlenebileceği gibi, aynı konudaki izleme Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelikleri veya uygulamaları ile sınırlı olarak da yapılabilir. Hatta bir ilköğretim okulu müdürünün veya bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin izlenmesi de mümkündür. Bu tür bir izlemenin, şirket ve kurumların işleyişlerine, insan haklarına ve onuruna saygı yönünden geliştirme amacını taşıması da mümkündür. Örneğin, bir şirket, engelli istihdamı bakımından güçlenmeyi amaçlıyorsa, şirketle sınırlı bir izleme, şirket içerisinde ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek uygulamaları ortaya çıkartacak ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için alınması gereken tedbirlere işaret edecektir. Bu izlemenin uzun bir döneme yayılması veya zaman zaman tekrarlanması da mümkündür. Böylece bir kurum veya şirketin zaman içerisinde hangi yönde ilerlediğine ilişkin sonuçlar da elde edilebilecektir. Bu husus özellikle ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve veya eşitliği sağlamak için tedbir alındığı hallerde bu tedbirlerin gerçekten etkili olup olmadığını tespit edebilmek bakımından önemlidir. Karşılaştırmanın faydalı olacağı hallerde aynı izleme birden fazla şirket veya kamu kurumunda da yapılabilir. Bu hallerde izleme, karşılaştırmaya olanak verecek şekilde aynı tür araçlar kullanılarak, aynı kademedeki ve sayıdaki kişilerle görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, farklı illerdeki Türkiye İş Kurumu, İşkur, Şube Müdürlükleri izleniyorsa, bir İşkur Şube Müdürlüğünde sadece çalışanlarla, bir diğerinde sadece hizmetten yararlananlarla yapılacak görüşmeler, bazı veriler sağlasa da karşılaştırma olanağı vermez. Dolayısıyla bu izlemenin amacına varması mümkün değildir. Bu tür karşılaştırmalı izleme ve belgeleme faaliyetlerinin çeşitli yönlerden faydalı ve gerekli olduğu belirtilmelidir. Örneğin, bir ildeki İşkur Şube Müdürlüğünde var olan olumsuzluk diğer şube müdürlüklerinde yaşanmıyorsa, o halde sorunun mevzuattan ziyade söz konusu şube müdürlüğündeki uygulamadan ve yöneticiden kaynaklandığı anlaşılacaktır. Eğer sorun bir bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin bir kısmında yaşanıyor, bir kısmında yaşanmıyorsa, o halde mevzuatın açık olmamasından ve farklı şekillerde yorumlanabilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu halde sorumlu yasama organı olacaktır. Yine karşılaştırmalı izleme ve belgeleme faaliyetleri ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin iyi örneklerin tespit edilmesini de sağlayacaktır. İzleme ve belgelemenin yer bakımından kapsamı. İzlemenin yer bakımından kapsamını belirlemek, izlemenin yapılacağı fiziksel alanın belirlenmesini ifade eder. İzleme tüm Türkiye'yi kapsayabileceği gibi bir bölge, il, ilçe, mahalle, sokak ve benzeriyle sınırlı da olabilir. İzlemenin yer bakımından sınırının belirlenmesinde çeşitli unsurlar etkili olabilir. Örneğin, izlemeyi yapacak olan sivil toplum kuruluşu yerel bir örgüt olabilir ve faaliyet gösterdiği coğrafi alanla sınırlı bir izleme yapmayı tercih edebilir. Ya da bir kentin belli mahallelerinde etnik kökene dayalı ayrımcılığın yaygın olduğu iddiaları söz konusu ise, o kentin bilimsel ölçütler gözetilerek seçilen mahalleleriyle sınırlı bir izleme yapılması söz konusu olabilir. İzlemenin coğrafi olarak sınırlanması, amacın da ancak bu coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşeceğine işaret etmez. Örneğin, bir ilçedeki uygulamanın izlenmesiyle sağlık alanına ilişkin bir yönetmeliğin ayrımcı etkiler yarattığı ortaya çıkmışsa, izlemenin sonuçlarına dayanılarak söz konusu yönetmeliğin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması yönünde çaba gösterilecektir. Böylece, yerel nitelikte bir izleme, ulusal düzlemde etkili olabilecektir. Kaynakların en verimli şekilde kullanılması amacıyla bu ve benzeri hallerde izleme ve belgelemenin yer bakımından kapsamının daraltılması mümkündür. İzleme ve belgelemenin zaman bakımından kapsamı. İzlemenin zaman bakımından kapsamını belirlemek, izlemenin süresini belirlemeyi ifade eder. Eğer vaka bazında izleme yapılıyorsa, izlemenin süresi vakanın süresiyle eşit olacaktır. Ancak vaka idari ve yargısal süreçlere intikal etmişse, doğru bir değerlendirme yapabilmek için izlemenin vakanın kendi gerçekleşme süresini aşarak idari ve yargısal süreçlerin tamamını kapsaması anlamlı olacaktır. Örneğin, medyada transseksüel bir kişi bakımından ayrımcılık teşkil edecek nitelikte bir haber yer almışsa, burada söz konusu haberin yayınlanması bir vakadır. Bu vakanın tespiti önemli olmakla birlikte, izlemenin söz konusu gazeteye yapılacak şikayete verilen yanıtı, basın konseyine şikayette bulunulmuşsa, konseyin basın meslek ilkeleri ve basın konseyi sözleşmesi çerçevesinde verdiği kararı, başvurulan idari ve yargısal süreçleri de kapsaması uygun olacaktır. Doğal olarak bu hallerde izlemenin süresi uzayacaktır. Durum tespitini amaçlayan izlemelerde durumun özelliği süreyi de belirleyecektir. Örneğin bir okula kayıtlarda ayrımcılık yapılıp yapılmadığının tespiti amaçlanıyorsa, burada izlemenin kayıt dönemi boyunca sürdürülmesi gerekir. Ancak bu tür örnekler istisnaidir. Durum izlemesi yapılırken genellikle süre giden bir zaman kesiti söz konusudur. Örneğin bir mahkemenin, polis karakolunun, işverenin, hizmet sunucusunun veya diğer herhangi bir kişi veya kurumun ayrımcılığın yasaklandığı nedenlerden birine dayalı olarak sistematik olarak ayrımcılık yapıp yapmadığını tespit edebilmek için yapılacak izlemelerde her durum bakımından geçerli tek ve kesin bir süre öngörülmesi mümkün değildir. Süreç izlemesi ise durağan bir durum izlemesinden ziyade bir değişim sürecini izlemeyi ifade eder. Mevzuat veya uygulamanın değiştiği veya değişmekte olduğu geçiş dönemlerinde söz konusu olacaktır. Bu değişimin olumlu veya olumsuz her iki yönde olması da mümkündür. Süreç izlemesiyle ayrımcılık yasağı bakımından zaman içerisinde ne tür bir eğilimin baskın hale geldiği belirlenebilir. İzlemenin her zaman ihlal fiilinden önce gerçekleşmesi veya başlaması söz konusu değildir. Ancak bazı hallerde önerilen yeni bir mevzuat veya uygulamanın olası ayrımcı etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla ihlal öncesinde de izleme mümkündür. Örneğin, engellilerin istihdama katılımını desteklemek üzere kota uygulaması öngörülmüşse ve kota uygulaması 50 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran iş yerleri bakımından yükümlülük öngörüyorsa, bu iş yerlerinin sayısının ve toplamda kaç engellinin kota uygulamasından yararlanmakta olduğunun tespiti mümkündür. Yasal düzenlemede yalnızca 80 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran iş yerleri bakımından kota yükümlülüğünün söz konusu olması yönünde bir değişiklik planlanıyorsa, kota uygulamasından yararlanacak kişilerin sayısındaki azalmanın tespiti ve belgelenmesi olanaklıdır. İzleme ve belgelemenin konu bakımından kapsamı. Ayrımcılık yasağı alanında yapılacak bir izlemede, kullanılacak konunun tespitinde de bir ayrıma gidilebilir. Bu çerçevede, uygulanacak standartlar veya bakılacak hak veya alana bağlı olarak ayrımcılıkla ilgili izlemenin konusu ve bu konunun kapsamı belirlenebilir. Uygulanacak standartlar bakımından kapsam. İzleme ve belgeleme, olanla olması gereken arasında bir karşılaştırmayı içerdiğine göre, olması gereken başka bir ifadeyle standartlar bakımından da bir değerlendirme yapılmalıdır. Ayrımcılık yasağı bakımından bu standartların hangi kaynaklarda bulunabileceği, bu kitapta Ayrımcılık Yasağı ve Temel Kavramlar başlığı altında incelenmiştir. İzlemenin konusunun ve kapsamının belirlenmesinde uygulanacak standartlara bağlı bir değerlendirme yapılacağı takdirde uygulanacak standartların yine izlemenin amacı doğrultusunda tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer savununun amacı Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret edilmesi ise, öncelikle Türkiye'nin bu alanda üstlendiği yükümlülüklerin tamamının belirlenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin ilk kaynağı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdir. Türkiye'nin bir uluslararası sözleşmeye taraf olması ve söz konusu sözleşmenin Türkiye bakımından yürürlüğe girmesi, ulusal ve uluslararası düzlemde atılması gereken çeşitli adımlarla gerçekleşir. Uluslararası nitelikte bir işlem olan imza, Türkiye'nin ayrımcılık yasağı ve eşitlik yükümlülüklerini içeren bir uluslararası sözleşmeyle bağlanması için yeterli değildir. Bir uluslararası sözleşmenin imzalanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin söz konusu sözleşmenin onaylanmasını bir kanunla uygun bulması gereklidir. Bu işlem dahi Türkiye'nin sözleşmeyle bağlı hale gelmesi için yetmez. Onay işleminin ulusal düzlemde tamamlanması için Bakanlar Kurulu sözleşmeyi onaylamaya yönelik bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkartmalıdır. Bu işlemin ardından ulusal sürecin tamamlandığına ilişkin onay belgesinin ilgili uluslararası örgüte iletilmesi gerekmektedir. Tevdi işlemi olarak anılan bu işlemden sonra söz konusu sözleşmede yer alan yürürlük maddesinde belirtilen kadar süre geçmelidir. Bu sürenin tamamlandığı tarih, Türkiye bakımından sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu sürece dair bir örneği aşağıda bulabilirsiniz. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin Türkiye bakımından yürürlüğe girmesi süreci. İmza tarihi 13 Ekim 1972. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmanın uygun bulunduğuna dair kanunun kabul tarihi 3 Nisan 2002. Bakanlar Kurulu'nun onay kararnamesinin kabul edildiği tarih 13 Mayıs 2002. Onay belgesinin Birleşmiş Milletler'e iletildiği tarih 16 Eylül 2002. Sözleşmenin Türkiye bakımından yürürlüğe girdiği tarih 16 Ekim 2002. Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmadığı sözleşmeler bakımından Türkiye'nin hukuken yükümlülük altına girdiğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Örneğin Türkiye Avrupa Konseyi üyesi olmasına rağmen Avrupa Konseyi sözleşmelerinden biri olan ulusal azınlıkların korunmasına dair çerçeve sözleşmeyi imzalamamış ve onaylamamıştır. Benzer şekilde Türkiye, ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını amaçlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 12 numaralı protokolü imzalamamış ve onaylamamıştır. Şu halde belirtilen bu iki sözleşme bakımından Türkiye hukuki bir yükümlülük altında değildir. Ayrımcılık yasağı ve eşitlikle ilgili yükümlülükler öngören belgeler bakımından bu yükümlülüklerin kapsamını belirleyebilmek için söz konusu belge metnine bakmak çoğu zaman yeterli değildir. Uluslararası belgeler yaşayan belgelerdir ve zaman içerisinde içerdikleri yükümlülükler gelişebilir. Bu gelişimin ne yönde olduğunu tespit edebilmek için söz konusu belgenin taraf devletler tarafından uygulanmasını denetlemekle görevli uluslararası organların karar ve yorumlarının da incelenmesi gerekir. Bu çerçevede ayrımcılığı yasaklayan uluslararası sözleşmelerde genellikle açıkça ifade edilmeyen cinsel yönelim ve engellilik örnek olarak verilebilir. Cinsel yönelim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinden hiçbirinde açıkça anılmamıştır. Buna karşılık tüm Birleşmiş Milletler komiteleri çeşitli karar ve yorumlarında cinsel yönelimin ya cinsiyet ya da bir başka statü ifadeleri kapsamında olduğunu, böylece cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın da yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1994 yılında engelli kişiler başlığını taşıyan 5 numaralı genel yorumu yayımlamıştır. Komite, söz konusu genel yorumda, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmede açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, engellilerin de sözleşme kapsamında ayrımcılığa karşı korunduğunu ve sayılan tüm haklara sahip olduğunu ifade etmiştir. 5 numaralı genel yorum, engelli kişiler. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, engelli kişilerden açıkça bahsetmez. Ne var ki, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanların özgür doğduğunu ve onur ve haklar bakımından eşit olduğunu kabul eder ve sözleşmenin hükümleri toplumun tüm kesimlerine uygulandığı için engelli kişiler de sözleşmede tanınan bütün haklara sahiptir. Ayrıca özel bir uygulamanın gerekli olduğu hallerde taraf devletler öngörülen tedbirleri kaynaklarını azami şekilde kullanarak almalı ve engellilerin sözleşmede belirtilen haklardan, engellikten kaynaklanan olumsuzluklar bertaraf edilerek yararlanmaları sağlamalıdır. Dahası, sözleşmenin 2 parantez içinde 2. maddesinde yer alan sözleşmede belirtilen hakların sayılan nedenlere ya da başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım gözetilmeksizin uygulanması şartı engellilik bağlamında ayrımcılık için de geçerlidir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 5 numaralı genel yorum 9-12-1994 para 5 http www.unhcr.org .ch/tbs/doc.nsf parantez içinde sembol bölü 4BOC 449 A 9AB 4FF 72 C 12563 E D 0054 F1 7D erişim 26.1.2011. Hukuken bağlayıcı nitelikte olan uluslararası sözleşmeler dışında, hukuken bağlayıcı nitelikte olmayan siyasi taahhütleri içeren belgelere de bakmak uygun ve gereklidir. Bu çerçevede Türkiye'nin üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT tarafından kabul edilen siyasi nitelikteki belgelerle Türkiye'nin üyelik müzakerelerini yürüttüğü AB çerçevesinde kabul edilen belgelere bakmak faydalı olacaktır. Türkiye'nin AB üyeliği taahhütleri kapsamında mevzuatını AB mevzuatına uyumlu hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle her ne kadar AB'nin ayrımcılıkla mücadele mevzuatı Türkiye bakımından henüz bağlayıcı olmasa da bu mevzuatın da göz önünde tutulması gereklidir. İster hukuki, isterse siyasi nitelikte olsun, izleme faaliyetleri çoğu zaman Türkiye'nin taahhüt altına girdiği belgelerin öngördüğü standartlar ışığında yapılacaktır. Ancak izlemenin mutlaka mevcut taahhütler bağlamında yapılması zorunlu değildir. Burada belirleyici olan savunu faaliyetlerinin amacıdır. Örneğin, eğer Türkiye'nin henüz taraf olmadığı bir sözleşmeye ileride taraf olunması halinde ortaya çıkacak uyumsuzluklara işaret etme veya Türkiye'nin tarafı olmadığı bir uluslararası sözleşmeye taraf olması yönünde baskı yaratma amacı varsa, söz konusu sözleşmenin öngördüğü standartlarda izlemede kullanılabilir. İzlemede bu standartların kullanılması, ulusal düzlemde ayrımcılıkla mücadelede eksik kalan hususlara dikkat çekilmesini sağlayacaktır. Son olarak, izlemenin henüz var olmayan standartların oluşturulması amacıyla yapılması da mümkündür. Buna göre, eğer belli bir alanda veya belli niteliklere dayalı ayrımcılığın yasaklanmasına ilişkin bir uluslararası sözleşme henüz benimsenmemişse, böyle bir uluslararası sözleşmenin hazırlanmasını sağlamak, bu yönde uluslararası kamuoyu yaratmak ve devletlerle uluslararası örgütler üzerinde baskı yaratmak amacıyla da izleme yapılabilir. Hak veya alan bakımından kapsam. İzlemenin konu bakımından kapsamını belirlerken bir alanın tümü temel alınabilir, örneğin hizmet alımı ya da söz konusu alan daraltılabilir. Örneğin, sosyal hizmetlere erişimle sınırlandırılabilir. İzlemenin ayrıca haklar bağlamında sınırlanması mümkündür. Örneğin, çalışma hakkı ile. Hatta kapsam, bir hakkın tek bir unsuru bakımından da sınırlanabilir. Örneğin, ücret eşitliği ile. Son olarak, alan ve hak bir araya getirilerek sınırlama yapılabilir. Örneğin, tarım sektöründe istihdam edilenlerin sosyal güvenlik hakkı gibi bir sınırlama yapılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, kapsamın belirlenmesinde belirleyici olan unsur amaçtır. Eğer amaca varmak için bir karşılaştırma yapılması gerekiyorsa, farklı iki sektörde aynı hakla ilgili izleme de yapılabilir. İzleme ve belgelemenin nesnesi bakımından kapsam. İzleme ve belgelemenin nesnesi bakımından kapsam, izleme ve belgelemenin mevzuatı mı, uygulamayı mı yoksa bunların her ikisini de mi kapsayacağını ifade eder. Bazı hallerde, eğer amaç yasa koyucunun faaliyetlerine yönelikse, sadece mevzuatın uluslararası standartlara uygunluğuna ilişkin bir izleme yapılabilir. Bazı hallerde ise, uygulamanın mevzuata ve veya uluslararası standartlara uygunluğunun izlenmesi söz konusu olacaktır. Son olarak, izlemenin aynı konudaki mevzuatı ve uygulamayı bir arada kapsaması söz konusu olabilecektir. Örneğin, hem milli eğitim mevzuatının ayrımcılık içerip içermediğini, hem de ayrımcı şekilde uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve belgelemek amaçlanabilir. Karma kapsam. Yukarıda belirtildiği üzere, izleme ve belgelemenin kapsamının çeşitli unsurlar gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir. İzlemenin kapsamının belirtilen unsurlardan sadece birine dayalı olarak belirlenmesi çoğu halde yeterli olmayacaktır. Diğer yandan son derece nadir hallerde bir hakkın tüm unsurları bakımından ülkenin bütününde gerçekleştirilecek olası tüm ayrımcılık mağdurlarını kapsayacak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatı gözetecek ve süreklilik içerecek bir izlemenin yapılması için gerekli insan kaynağı ve ekonomik kaynaklar mevcuttur. Hatta çoğu halde amaca ulaşabilmek için bu genişlikte bir izleme yapılması da gerekmez. Dolayısıyla hemen her izlemede yukarıda belirtilen unsurların hepsi bakımından kapsamın sınırlandırılması gerekecektir. 19. ayrımın sonu, sayfa 161.